Merhaba, ben Yusuf. Nine Na Tree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Man and His Symbols, Carl Gay, Dalis Partesi das Jung'un genel okura yönelik hazırladığı. Analitik psikoloji geleneğini anlanılır bir dille anlatan klasik bir kuramsal eserdir. Kitap, bilinç dünü, rüyalar, semboller, arketipler, gölle ve kolektif bilinç dünü gibi Jung psikolojisinin temel kavramlarını açıklar. Teknik psikoloji diline botulmadan insanın iç dünyasının semboller üzerinde nasıl okunabileceğini göstermek, rüyaların ve imgelerin gündelik yanı mı? Yaratıcılığı ve kişisel gelişimi nasıl etkilediğini anlatmaktır. Eser, Jung'un son sarılması olması bakımından da özel bir yere sahiptir. İlk bölüm Jung tarafından yazılmış, diğer bölümler ise onun yakın salımı arkadaşları tarafından, onun yönlendirmesi altında hazırlanmıştır. Bol görseli yapısı, felsefe, mitoloji, mazal ve kültür tarihinden alınan örnekleriyle, psikolojiyi yalnız klinik bir alan olmaktan çıkarıp insan deneyiminin daha geniş bir serüvesine yerleştirir. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. Ulk olarak, Jung'un bilinçtin anlayını, rüyaları yorumlanacak rastlantılar değil, psikolojik bir dil olarak ele alır, bu kitabın merkezinde, bilinçtinin yalnız kabastırılımı dürtülerden oluma dönün. İnsan zihninin çok daha ceni ve örgütlü bir katmanı olduğu fikri vardır. Jung, rüyaları bu katmana asılan bir kapı gibi görür. Ona göre rüyada beliren imgeler, doğrudan mantıksal açıklamalardan çok sembolik anlatımla konuşur. Bu yüzden rüya yorumu, tek bir hazır sözlükten kelime karnolantırmak değildir. Ki'nin yanan bağlamını, duygusal durumunu ve tekrarlayan motiflerini dikkate almayı gerektirir. Kitap bu yaklanımı özellikle genel okur için sadeleştirir ve rüya içeriklerinin nedensi diye alınması gerektiğini gösterir. Günlük bilinç, her yeri denetlediğini sanırken, bilinçli soğuk zaman semboller aracılığıyla denge kurmaya salın. Jung'un katkısı da tam burada belirginleyir. Rüyayı bol bir kuruntu değil, psikolojik dengeyi haber veren anlamlı bir iletişimi olarak okumayı üretir. İkinci olarak semboller. İlk dünyayı doğrudan anlatmaktan çok dönütürerek gösteren bir dönme biçimidir. Jung için sembol, sabit bir iare değil. Anlamı sürekli genişleyen kanlı bir imgedir. Kitapta semboller, bilin ile bilindüğünü arasındaki köprü olarak ele alınır. Bir sembol, aklın doğrudan ifade edemediği bir deneyimi görünür hale getirir ama bunu eksiksiz açıklayarak değil, sandrin yoluyla yapar. Bu nedenle semboller yalnız sanat eserlerinde ya da dini geleneklerde değil, rüyalarda, mitlerde ve gündelik hayatta da ortaya çıkar. Eserin önemli katkılarından biri, sembollerin kişisel anlam ile kolektif anlamı aynı anda tanıyabildiğini göstermesidir. Türkiye'deki halk anlatıları, masallar, türbeler etrafında olan ingiler ya da gündelik dildeki mikazlar dönüldüğünde. Sembolik dönmenin kültürel olarak ne kadar yaygın olduğu da daha kolay anlanılır. Jung, sembolün basit bir süsleme olmadığını, ruhsal gelişim için dönüttürüç bir nef tanıdığını savunur. Bu yüzden kitabın sembol yaklaşımı, yalnızca yorum yapmayı değil, insanın kendi iç deneyimini sidiye almayı da öğretir. Düyüleniyor, sembol yaklaşıyor. Arketipler ve kolektif bilinçtini, bireysel yanımın arkasında ortak insan mirasını gönül kılar, kitabın en önemli kuramsal balıklarından biri. Arketip ve kolektif bilinç tünü fikridir. Jung, bazı temel imgelerin ve davranı kalıplarının sadece bireyin kişisel yantısından doğmadı. İnsan türüne özgü ortak bir psikolojik mirastan beslendiğini ileri sürer. Ana, karaman, yanlı bilge, yeniden doğuşu, yolculuk ve dönmeye gibi temalar farklı kültürlerde tekrar tekrar ortaya sıkar. Bu tekrarın nedeni, Jung'a göre, insanların benzer varoluşsal sorunlarla karmalamasıdır. Kitap, bu ortak örüntüleri mitoloji, mazal ve tarihsel örneklerle gönül kılar. Böylece bireysel psikoloji ile kültürel hafıza arasında gülü bir bağ kurar. Okur, kendi dünyasının sadece kişisel olaylardan ibaret olmadığını, insanlığının uzun sembolik tarihinin parçası olduğunu fark eder. Jung'un yöntemi, bu ortak kalıpları patolojik değil, anlam üretici bir servede değerlendirmesidir. Dördüncü olarak, görce, ego ve benlik arasındaki gerilim. Kişiliğin geliniminde temel bir çatışma alanı oluşturur, Man and His Symbols, insan kişiliğine uyumlu ve tamamlanmış bir yapı olarak değil. farklı katmanların gerilim halinde olduğu dinamik bir sistem olarak anlatır. Ego, ki'nin kendisini being-to-being tanımlama biçimidir. Gölge ise çoğu zaman kabul edilmek istenmeyen, bastırılan ya da reddedilen yönleri kapsar. Jung'a göre psikolojik olgunlama, Gölge'yi yok sayarak değil, onu tanıyarak mümkündür. Kitap bu noktada özellikle alaki bir uyarı yapmaz, daha sok yapısal bir gözlem sunar. Unsan kendi karanlık tarafını görmezden geldikçe, onu bakalarına yansıtma eğilimi artar. Bu da ilikilerde satınma, yanlığın anlama ve içsel bölünme doğurur. Jung'un benlik anlayını ise kişiliğin bu parçalarını daha geniş ve dengeli bir bütün içinde birleştirmeyi hedefler. Bölüm, modern psikolojide sık rastlanan yüzeysel olumlama dilinden ayrılır. Nönk hedef, sadece iyi hissetmek değil, kişiliğin eksik, selikili ve bazen rahatsız edici yanlarını da birinki biçimde tanımaktır. Bu, kitabın insana yönelik en pratik ve en zorlayıcı katkılarından biridir. Son olarak mitoloji, sanat ve dinsel imgeler. Psikolojiyi kültür tarihiyle birleştiren ortak bir yorum alanı yaratır, bu ezir, psikolojiyi laboratuvar diliyle sınırlamaz. Onu mitoloji, sanat, din ve halk anlatılarıyla birlikte okur. Un ve ibirlikçileri, sembollerin yalnızca bireysel rüyalarda değil. Tarih boyunca üretilmin kültürel imgelerde de aynı ruhsal sorunlara temas ettiğini savunur. Bu nedenle kitapta masallar, efsaneler, kutsal figürler ve sanatsal kompozisyonlar sadece örnek olarak kullanılmaz, psikolojik ileyin kanıt alanları gibi salınır. Bu yaklanım, özellikle sembollerin neden hem kişisel hem toplumsal anlam tanıdığını açıklar. Kansan, anlam arayan bir varlıktır ve bu anlam arayını soğuk kesimce, litiyel ve anlatı üzerinden yürü. Türkiye bağlamında da dini semboller, destanlar, halk hikayeleri ve mimari motifler bu dünseyi destekleyen tanıdık örnekler sunar. Kitabın ayırt edici yanı, psikoloji kuru bir klinik ayıkslama değil, insan kültürün tamamına yayılan bir yorum disiplini olarak ele almasıdır. Bu sayede okur, zihinsel süreklerle kültürel üretim arasındaki sürekliliği daha net görünür. Sonuç olarak Man and His Symbols. Jung psikolojisine ilgi duyan genel okur için özellikle değerli bir balangus kitabıdır. Psikoloji üsrensileri. Rüya yorumuna merak duyanlar, sembol diliyle salıyan sanat ve beri bilimler okurları. Hatta kendi dünyasını daha dikkatli gözlemlemek isteyen herkes bu kitaptan yararlanabilir. Kitabın en önemli katkısı, bilinçli kavramını soyut bir teori olarak bırakması, onu rüyalar, imgeler, mitler ve gündelik deneyim üzerinden somut hale getirmesidir. Benzer psikoloji kitaplarından ayrıldığı noktada budur. Ne yalnız akademik bir ders kitabıdır, ne de basit bir kişisel gelinim rehberi. Bunun yerine, insan ruhunu kültür tarihiyle birlikte okuyan, zengin görsellerle desteklenmek, dünsel asıdan geni bir serfele kurar. Okura, sembolleri sadece çözülmesi gereken bilmeceler değil, anlam kuran psikolojik araçlar olarak görmeyi öğütür. Bu yönüyle hem entelektüel hem de kili çizil düzeyde kalıcı bir bakunasısı sağlar. Destek olmak isterseniz kalıcı. Jung, kitabı, podcast, açıklamasında paylatınım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görmek üzere.